akılda kalanlar.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Akılda Kalanlar programından ben Serdar Aydın. Yine çok kıymetli bir konuğumla huzurlarınızdayım sevgili dinleyiciler. Bugünkü konuğumuz Konya Selçuk Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Mustafa Şahin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Serdar Bey. Teşekkür ediyorum.
Ben hocamın CV'sinin tamamını okumaya kalkarsam muhtemeldir ki sevgili dinleyiciler 35 dakika yetmeyecektir bana. O yüzden ben sadece çok kısa, çok özlü olarak Mustafa hocamın CV'sinden bahsetmek istiyorum. Hocamın doğum tarihi 1961. Seydişehir doğumlu. Konyalı kendisi. İlkokulu ve ortaokulu Konya'da okuduktan sonra Fatih İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu hocam. Arkasından ODTÜ İnşaat Mühendisliği İngilizce Hazırlık Okulu'nda bir yıl okudunuz. Arkasından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 87 yılında mezun oldunuz. İhtisasınızı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi dalında ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptınız 1993 yılında. Hocam aynı zamanda sosyal etkinliklerin, STK'ların içerisinde bir hayat, bir ömür, bir öğrencilik dönemi geçirdi. Özellikle Hekimler Birliği'nin kurucuları arasında yer aldı. Evet. Uzun yıllar Hekimler Birliği bünyesinde faaliyetleri oldu. Hocam Arapça, İngilizce biliyor, evli, 3 çocuğu var. Evet hocam, sizdeki 3 önemli aşkınız olduğunu biliyorum. Bir tanesi Selçuklu, sonra Konya, sonra Selçuk Üniversitesi aşkı var sizde.
Çok teşekkür ederim.
Selçuklu deyince aklınıza ne geliyor hocam?
Yani bu soru aslında o kadar çok büyük bir soru ki, 35 dakika değil, belki 35 saat konuşsak ben içimdekileri aktaramam Selçuklu ile ilgili. Ama Selçuklu önemli bir misyonu üstlenmiş bir topluluk, bir millet. Oğuz boylarından, Oğuzların Üçoklar boyundan ve Kınık boyundan. Ve çok ilginçtir, özel görev verilmiş gibi. Çünkü biliyorsunuz İslam tarihi çok sıkıntılı dönemler geçiriyor. Hazreti Ali ve Muaviye döneminde yaşanan bir hilafet kavgasının akabinde Muaviye'nin halife olarak görevi devralması ve akabinde oğlu Mervan dönemi var. Haccacı Zalim dönemi var ve Yezid var ki Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da katledilmesi süreci var. Yani böyle bir dönem aslında Hicaz bölgesinde Mekke ve Medine'deki sahabilerin hayatlarını kurtarmak için tabiri caizse o bölgeden hicret ettikleri bir dönemdir. Ve bunlar Türk bölgelerine, Orta Asya'ya, Kafkaslara kadar, Anadolu'nun bir kısmına kadar, özellikle doğusuna kadar yayılıyorlar. Ve Türklerin İslamlaşmasında bu sahabilerin çok büyük bir önemi var. Bugünkü tarih şunu yazar. Der ki Türkler, Türk coğrafyasına giden Arap tüccarlardan İslam'ı öğrendiler. Zaman içerisinde hicret ettiler. Halifenin emrinde askerlik yaptılar. Çok üst makamlara kadar geldiler ve daha sonra Müslüman oldular. Bu bilgi bir gerçeği tamamen yok ediyor ve kesinlikle doğru bir bilgi değil. Türkler İslam'ı bizzat Peygamber Efendimiz'in halifelerinden öğrenmişlerdir. Ve o dönemde Mervan'ın hilafeti döneminde büyük baskılar sonucunda Mekke ve Medine'yi terk eden halifeler ki çok affedersiniz.
Ehl-i Beyt.
Sahabi ve Ehl-i Beyt.
Ehl-i Beyt özellikle.
Bunlar Peygamber Efendimiz'in risaleti döneminde ve hayatında çocuk olan sahabiler. Daha sonraki dönemde yaşlanıyorlar. Ve şirk dönemini de yaşamamışlar. İslam'a doğmuş olan sahabeler, İslam'ın saf kaynağı bunlar. Ve o baskı döneminde Türk bölgelerine, Türk kabilelerinin içine, Mavire-i Nehre, Aral Gölü civarına gidiyorlar. Evet. Ve Türklerin İslamlaşmasında bu sahabilerin çok büyük payı var. Bu açıdan Selçuklu demek, İslam'ın saf olarak eğitimini almış olan bir millet ve bir topluluk demektir. Eyvallah. Bunu böyle görmek lazım.
Eyvallah. Peki ben oradan hemen Konya'ya geleceğim. Konya ile ilgili makalelere bakarken muhteşem bir makale okudum. Hı hı. İhsan Fazlıoğlu Beyefendi'ye ait bu makale.
Çok doğru.
O diyor ki Sadrettin Konevi Konya'nın aklı, Siracettin Urmevi vicdanı, Mevlana ise kalbidir diyor. Ne dersiniz? Konya'yı doğru özetlemiş mi? Siz buna ilave Konya ile ilgili neler söylersiniz?
Yani kesinlikle doğru özetlemiş. Bu üç değer bugün Konya'da halen kültürel uzantıları olan ve halen manevi ağırlığı olan insanlardır. Bugün Mevlana kültürü dünyanın dört bir tarafını etkilemektedir. Tabii Konya'yı Konya yapan Selçuklardır. Burada yaklaşık 900'lü yıllarda 200 bin çadırla Selçuklular Müslüman olmuşlardır. ve binli yıllarda Selçuk Bey Horasan Yabgu devletinden ayrılıyor. Devlet halen gayrimüslim bir devlet, ayrılıyor ve vergi istiyorlar Selçuk Bey'den ki o dönemin subaşısı. Vergiyi vermiyor. Ben diyor gayrimüslim bir devlete vergi vermem diyor ve orada başlıyor. Ama vefatı 1009. Arkasından 3 tane oğlu var. Birisini Mikail, ki Mikail çok önemli. Oradaki bir savaşta kaybediyor. Mikail'in çocukları Tuğrul ve Çağrı Beyler. Esas Büyük Selçuklu Devleti'ni kuran ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin önünü açanlardır bunlar. Eyvallah. İslam'ı çok iyi öğrenmiş bir kavim ve topluluk olarak ve isteyerek, tabii orada Gazneliler var, Karahanlılar var, onlarla girilen çatışmalar var. Bir nevi onların da baskısı sonucunda İran'a doğru ve oradan da Anadolu'ya doğru göç var. Evet. İşte Selçuklu Devleti'ni bu yapı kuruyor Anadolu Selçukluları ki 1071 Malazgirt'tir. Ama ondan çok daha önce 960'larda, 970'lerde, 980'lerden itibaren Türklerin ve Türkmenlerin Müslüman olarak Anadolu'ya göç ettiklerini biz biliyoruz. Evet. Altyapı çok sağlam kurulmuş. O dönemde 1071 Malazgirt, Bizans'a karşı kazanılan bir savaş ve 1099'larda Konya başkenti ilan ediliyor. Önemli bir durum ve dünyanın dört bir tarafındaki Müslüman ülkelerden, Müslüman coğrafyalardan insanları çekiyor. Mesela ilim adamlarını çekiyor.
Sanat adamlarını, değil mi?
Ve Selçuklu o dönemde her türlü alana çok önemli paralar ayırırken, emek sarf ederken belki de elindeki imkanların üçte birini, hatta %40'a yakınını eğitime ayırıyor. Evet. Mesela Nizamiye medreselerinin kuruluşu 1065'tir. Dünyadaki ilk ciddi üniversite girişimidir bu.
Ve Zincir Üniversite, evet. Nizamül Mülk'ün kurulu.
Evet, evet.
Siyasetnamenin de yazarı, evet.
Aynen öyle. İşte böyle bir ortam var. Mevlana çok hengameli bir süreçte Orta Asya'dan, Belh şehrinden.
Bugünkü Afganistan.
Evet, çocuk evet. yaşında çıkıyor ve 8 yıllık bir seyahatten sonra ki Bağdat'ta bir dönem kalıyor. Arkasından Karaman'a geliyor, babasını yolda kaybediyor ve daha sonra Konya'ya geliyor, yerleşiyor. Pişmiş tabiri caizse. İslam'ı çok iyi öğrenmiş ve sahabelerden öğrenmiş bir neslin çocuğu. Yol boyunca pişmiş. Hicret ettiği süreç içerisinde uğradığı yerlerde vaazlar veriyor, eğitimlere katılıyor. Bu ara kendi eğitimini tamamlıyor. Ve çok önemli. Konevi Hazretleri Konya'nın aklıdır, gerçekten önemlidir.
Sadreddin
Konevi. Ve Konya'nın yapılanmasında, bugünkü manevi şeklini almasında da çok önemlidir.
Yani biz Davud-u Kayseri'ye ve Saadettin Konevi'ye zaman zaman haksızlık ettiğimizi düşünüyorum. Bununla ilgili dikkatlerimizi oraya çeken İhsan Fazlıoğlu'na, Fatih Meşeker abiye de buradan teşekkürlerimi arz ediyorum. Son dönem yazmış olduğu kitaplarla bu iki önemli insanın da farkındalığını oluşturmaya çalıştılar hocam. Ve Mevlana ve Saadettin Konevi ve Sıracettin Urmevi.
Doğru.
Sıracettin Urmevi'nin de çok bilinmediğini söyler İhsan Fazlıoğlu. Aslında ben,
çok bilinmez, doğrudur.
Evet, ben bir Konya ziyaretini hasreten de onu ziyaret etmek isterim. Ve oradan geldik üçüncü aşkına Sayın Rektörümün. Selçuk Üniversitesi ve öğrenciyle birlikte olmak ve bir eğitmen, öğretmen olmak, muallim olmak. Nasıl bir duygu hocam?
Şöyle söyleyeyim, tabii ben bir bilim adamıyım. Biz köylü çocuğuyuz. Torosların İç Anadolu'ya bakan bir orman köyünde ben doğdum, evet. büyüdüm. Ve Allah sizi inandırsın, son 10-15 yıllık iktidar dönemlerine kadar devletten hiçbir yatırım almayan ve hiçbir talepte bulunmayan bir köyün çocuğuyum ben. Her türlü imkanını, ihtiyacını kendisi gidermiştir. Evini, yolunu kendisi yapmıştır, kazma kürekle çalışmıştır. Dolayısıyla ayakta kalmayı biz o zor coğrafyada öğrendik. Arkasından çıktık, devletimizin oluşturduğu imkanlarla Seydişehir'de ortaokulumuzu Mahmud Esat ki ilk mecliste bakan olan ve tapu kadastro müdürlüğü yapan bir şahıstır Mahmud Esat. Hatta kadastro ile ilgili de bir soyadı almıştır ve önemlidir. Arkasından yolumuz Fatih İmam Hatip Lisesi'ne düştü. Orada bir eğitim aldık ve tam bir bilim ortamına düştük biz orada. Yani Selçuk Üniversitesi'ne olan aşkıma döneceğim.
Biliyorum, eyvallah.
Orada biz hem manevi değerler izlerken üniversitedeki hocaların da konferanslarına giderdik. Süleymaniye Kütüphanesi'ne giderdik, okurduk, araştırdık, incelerdik lise yıllarımızda. Daha sonra dil öğrenmek için bir ODTÜ geçmişimiz var kısa bir süre.
Bir yıl, evet.
Bir yıl. Sonra Ankara Üniversitesi, Ankara Tıp Fakültesi var. Ve akabinde Selçuk Üniversitesi'nde 1996'nın birinci ayının ikinci günü, yılbaşı tatili münasebetiyle 1 Ocak'ta başlayamadım.
Bir yıldır oradasınız yani.
Evet,
bir
evet. Ömür, eyvallah. Göreve başladım ve annem babam oradaydı, akrabalarım oradaydı. Kendi doğup büyüdüğüm toprak, hizmet etme aşkıyla oradaydık. Ve 21 yılının, hatta 21 doldu, 22'nin içindeyiz şu anda. 22 yıldır içinde bulunduğum bir kurum ülkemizin en büyük ikinci üniversitesidir. 95 bin öğrencimiz var bugün. Bunun dışında 8 tane üniversite kurduk. Selçuk Üniversitesi olarak içimizden 8 tane üniversite çıktı. Çok güçlü bir yapımız var, altyapımız var. Dünyanın dört bir tarafından öğrencimiz var. Ve ülkemizin her coğrafyasından, her bölgesinden öğrencimiz var. İstatistikleri çıkarttırıyorum, baktırıyorum. Batıdan da var, doğudan da var, güneydoğudan da var, Karadeniz'den de var. Her yerden öğrencimiz var. Ve bunların birçoğu gelirken ağlayarak geliyor. Ben nereden düştüm bu coğrafyaya diyor. Giderken ağlayarak gidiyor. Ben niye ayrılıyorum buradan diye.
Nasıl yiyeceğim buradan?
Evet, evet. Onun için Selçuk Üniversitesi'ni biz gerçekten seviyoruz ve hayatımızın merkezine koyduk.
Sevgili hocam, bunlar güzel şeyler ama her birimiz, hepimiz 15 Temmuz'da başka bir güne uyandık. 15 Temmuz sabahı, 16 Temmuz'a bağlayan gece daha doğrusu, hepimiz farklı bir dünyadan başka bir dünyaya uyandık. Siz akademiya çevresinde, akademide, üniversite çevresinde bu malum FETÖ terör örgütünün de çok büyük mobbingine, saldırılarına, tarizlerine, tacizlerine uğramış da bir bilim adamısınız.
Doğrudur.
Sonraki dönemde de Allah razı olsun, ben sizinle ilgili programı hazırlanırken araştırmalarıma çok önemli şeyler ortaya çıktı. Onların o Konya özelindeki üniversite kurguları, tuzakları, hile ve desiselerinin ortaya çıkması çok büyük emeğiniz oldu. İsterseniz 3-5 cümlede onlarla yapılan mücadele ve onlarla ilgili tespitlerinizi alalım sizin hocam.
Yani bu konuyu açtığınız için ben teşekkür ediyorum. Hakikaten içimizde bir yaradır 15 Temmuz. Bizim geçmişten beri 1969'lu 70'lilerden beri yürüdüğümüz yol ve çizgimiz bellidir. Hiç sapma olmamıştır. Biz bu yapıyla da daha ODTÜ'deki ilk öğrencilik yıllarımdan beri çatışmaya başladık biz. 1980 bakın ihtilal sonrası ODTÜ'ye açılmış. Biz orada hazırlık okuyoruz. Bu arkadaşlarla çatışma başladı.
37 yıl önce, 36
aşağı
yıl
yukarı
önce.
Farkındalığımız var. Ama bunları böyle nefsani çatışmalar gibi değerlendiriyorduk. Ya insanlar arasında bu tür şeyler olur deyip önemsemiyorduk. Aynı kıbleye döndüğümüz, aynı secdeye baş koyduğumuz insanlar gibi görüyorduk. Ama 96'dan sonra durumun çok farklı olduğunu ve uluslararası bağlantılar olan bir yapı olduğunu düşünüyorduk. Daha sonra özellikle Selçuk Üniversitesi'ndeki bulunduğum dönemde zaman zaman bunlarla kesişen ve çatışan yollarımız oldu. Çok üstünde durmadık, hep kaybettik. Mesela bir Selçuk Tıp'ın dergisi vardı. Uzun süredir çıkmayan bir dergi. Biz bu dergiyi aldık, düzenli çıkar hale getirdik. Sonra bu dergiyi benden aldılar, bir arkadaşa editör yaptılar. FETÖ'cü bir arkadaş.
Kendi yapılanın bir arkadaşı.
Kesinlikle. Evet. Sonra Kombasan Araştırma Merkezi kuruldu. Biz bu merkezin alet edevatını tamamladık, cerrahi malzemelerini tamamladık. Deney hayvanlarını Türkiye'nin dört bir tarafından topladık. Sonra yine aynı arkadaşı aldılar, buraya müdür yaptılar. Arkasından biz bu arkadaşla rektörlük sürecinde rakip olduk. Sonra aldılar bu arkadaşı, rektör yaptılar.
Aman Allah'ım.
Yani biz hep kaybettik işin gerçeği. O süreç iyi doldu, gözledik biz bunları.
Ama hakikat uzun vadede hep kazanıyor.
Kesinlikle.
Yani batıl kısa vadede hocam mevzi savaşları kazanıyor ama genel harbi hep hak kazanıyor.
Kesinlikle, ben buna inanıyorum. Dürüstlük yürekten kazanıyor. İnanıyorum. Eyvallah. Tabii biz o rektörlük dönemi bitti. Sonra 2016'nın 14 Ocağı'nda biz rektör olarak atandıktan sonra görevi devraldık. Ve hızlı bir şekilde bu yapıyla ilgili verileri, bilgileri bir araya getirmeye başladık. Ama yapabileceğimiz bir şey yoktu. O günün mevzuat ve yönetmelikleriyle hiçbir şey yapamıyorduk. Sadece ellerindeki yetkilerini alıp bir kenara koyuyordunuz. Kurumdan uzaklaştırma gibi bir süreci başlatamıyorduk. Bunun dışında biz üniversiteyle ilgili ne yapabiliriz? Üniversiteyle ve üniversitede bulunan öğrencilerimizle ülkemize nasıl hizmet edebiliriz'in projelerine başladık. Ve ben 11 Temmuz günü, pazartesi günü İtalya'ya gitmiştim. Yerli otomobil üretimiyle ilgili özellikle bir tasarım aşamasında ne yapabiliriz diye Torino'daki otomobil fabrikalarını gezdik biz. Normal dönüşümüzü de 16 Temmuz'a koymuştuk. 16 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımızın Antalya'da Etokap kapsamında bir maç vardı. O maçta oynayacağı bilgisi de geldi. Biz Akdeniz Üniversitesi rektörümüzle de irtibata geçtik. Dedik ki ya o maçı izleyelim diye bir gün öne almıştık dönüşümüzü. Darbeden dakikalar önce biz Sabiha Gökçen'e indik. Konya Havalanı'na indik ve ben konuta geldiğimde saat 10-10.30 gibi darbe girişimini öğrendik. Hakikaten çok kötü bir gündü. Bu kadarını ben tahmin edemiyordum ve bu darbenin amacı da bu ülkeyi ele geçirip, yönetimi ele geçirip düzgün bir şekilde yönetmek, geliştirmek değil. Bu darbenin amacı bu ülkede bir iç savaş çıkarmak, kaos çıkarmak ve sınır komşularımız olan Libya'dan itibaren başlayan, Suriye'de ve Irak'ta devam eden sürecin bir benzerini Türkiye'de gerçekleştirmekti. Çok şükür bu milletin kahramanlığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın cesareti ve dik duruşu öngörüsüyle bu süreç en azından püskürtüldü, atlatıldı mı zaman gösterecek ama atlatacağız.
Yapılan mücadeleleri YÖK kapsamında, üniversitelerde bu FETÖ'yle mücadeleyi yeterli doğru yerinde buluyor muyuz hocam? Eksiklerimiz var mı? Yoksa iyi mücadele ediliyor kanaatinde misiniz?
Şimdi şöyle, herkes elde ettiği bilgiler çerçevesinde elinden geleni yapmaya gayret ediyor. Eyvallah. Yani YÖK mesela yeni YÖK kavramını YÖK başkanımız geliştirdi bu süreçte. Çok daha etkin ve artık ciddi manada hızlı, etkin, rol alır hale geldi. Bu önemliydi. Özellikle kanun hükmünde kararnameler YÖK'ün elini güçlendirdi, üniversitelerin de elini güçlendirdi. Ama buradaki en büyük sorun şu, bilgi eksikliği. Çünkü bu arkadaşlar, bakın Massachusetts Üniversitesi'nde listeyi oluştururken 5 gruba kategorize ettik bunları. Bir beyin takımı 14 kişi. Arkasından istişare grubu dediğimiz 29 kişilik bir grup. Arkasından 60-70 kişilik abiler, ablalar. Bunlara ben sahadaki icracılar diyorum. Sonra da bir 100 kişiye, belki 70 kişiye yakın müntesipler, saf müntesipler, 4 grup oldu. Bir 5. grup, bunlarla çıkar ilişkisi çerçevesinde işbirliğinde bulunmuş olan farklı insan tipleri. Şimdi bu bizim farkındalığımızı gösterir. Yani bu yapıyı nasıl analiz ettiğimizi gösterir.
Hocam. Evet. Çok güzel. Bravo.
Şimdi birçok üniversitemizde böyle bir veri yok. Böyle bir bilgi yok. Ve ben de aynı endişeyi zaman zaman taşıyorum. Sayın rektörlerimiz de aynı endişeyi taşıyorlar. Bir insana haksızlık yapmaktan korkuluyor. Çünkü ihbarlar o kadar çok ki ve bu ihbarları da kasıtlı yapıyorlar. Çarpıtmak amacıyla, sapıtmak amacıyla, karartma amacıyla yapıyorlar. Bu zorluyor rektörlerimizi ve bizleri bu zorluyor.
Peki birçok yazar, düşünür, çizer arkadaşımız 15 Temmuz'la ilgili şöyle bir değerlendirmede bulundular. Bir tanesi ben abim, dostum Hüseyin Besti Bey Akşam Gazetesi'ne yazıyor. Cumhurbaşkanımızın uzun yıllar baş danışmanlığını yaptı. 15 Temmuz gecesi bu millet beni müthiş yanılttı. Zaman zaman ya bizden bir şey olmaz, yok biz geriye gidiyoruz, bu milletten bir şey çıkmaz filan gibi serzenişlerim, tespitlerim olmuştur. Beni utandırdılar, Allah'a hamd ediyorum. İyi ki o gece utandım, utandırıldım diye. Sizin de 15 Temmuz'a ait bir çarpıcı tespitiniz var mı? Yani bu milletten bu reaksiyonu bekliyor muydunuz hocam?
Şöyle.
Sizi de yanılttı mı? Sizi de şaşırttı mı bu milletteki
yani,
irfan,
kısmen,
bu milletteki cesaret?
Kısmen şöyle. Ben normalde pozitivist bir insanım. Hayata hep pozitif bakarım.
Eyvallah.
Her şeylerin kötümser olanı değil, iyimser olanını umarım, beklerim ve onun gerçekleşmesi için de çaba sarf ederim.
Eyvallah.
Yani kötümser bir düşüncem yoktu milletimizle ilgili. Hatta ben derdim ki Anadolu irfanı, Anadolu aklı, bu milletin ortak aklı hiçbir zaman yanılmaz. Bunu teoride söylüyordum. Ama 15 Temmuz gecesi pratiğini gördük biz. İlmel yakın veya tahminen söylediğim bilgiyi aynel yakın gözlerimizle müşahede ettik ve tespit ettik. Gurur duydum, mutlu oldum.
Büyük bir milletin
kesinlikle,
parçası
izlediğiniz. Kesinlikle, kesinlikle. Evet,
hocam?
Evet.
Peki 16 Nisan'da Türkiye bir referanduma gidiyor.
Doğru.
Ve partili cumhurbaşkanı sistemini, bir anlamda başkanlık sistemini oylayacağız. Bununla ilgili kampanya başlar başlamaz Artuklu Üniversitesi rektörümüz galiba, Dicle Üniversitesi rektörümüzün bir kampanyası oldu. Onlar sosyal medya üzerinden oy renklerini belli ettiler. Arkasından bununla ilgili sosyal medyada çok tartışmalar oldu. Sayın Başbakanımızın bir açıklaması da oldu bununla alakalı. Siz bir bilim adamı, 100 bin öğrencinin eğitim aldığı bir üniversitenin rektörü olarak 16 Nisan'la ilgili neler söylemek istersiniz Sayın Rektörüm?
Ben öncelikle tabii Sayın Başbakanımızın tespiti ve o noktadaki açıklamaları aslında haklı. Doğru. Yani bu kurumların politiz olmasını istemiyor. Bu kurumlar milletin tamamını temsil eden kurumlar. Zaten iktidarlar da milletin tamamının iktidarıdır aslında işin gerçeği.
Evet.
Fakat burada içinde bulunduğumuz süreç ve hemen kapısında bulunduğumuz eşik çok önemli bir eşik. Artık sadece siyasete ve siyasilere bırakılmayacak kadar önemli bir eşiğin kapısındayız. Kapının eşiğindeyiz ya da öyle söyleyelim. Bu nedenle sayın rektörlerimizi de burada mazur görmek lazım. Bizleri de mazur görmeleri lazım. Milletin geleceğinin ve milletin kaderinin, ülkemizin geleceğinin ve 1000 yıl daha bu coğrafyada kalacağımızın oylanacağı bir sürecin başlangıcıdır 16 Nisan. Ve ben son derece önemsiyorum. Buradan başkanlık sistemine geçilmesi gerekiyor. Dış müdahalelere açık parlamenter hükümet sisteminden sadece milletin %51'inin, en az %51'inin oyuyla geleceği bir başkanlık sistemine geçilmesi gerekiyor. Bunu da son derece önemsiyorum ben. Bu konuda da başbakanımız bizi mazur görsün.
Eyvallah.
Biz kanaatimizi beyan etmekten geri durmayacağız.
Mesaj alınmıştır. Sayın rektörüm, ben programa hazırlanırken sizi sosyal medyadan gözlemledim, takip ettim, baktım, inceledim. Muhteşem Twitter kullanıyorsunuz. Muhteşemden kastım şu. İnsanlar Twitter'ı böyle birazcık nasıl söyleyelim? Hani takipçi sayısını artırmak için, böyle çok üstten aforizmalar yazmak için kullanırlar ama siz şu anda benimle sohbet ediyor gibi kullanıyorsunuz.
Çok doğru.
Her sorana cevap veriyorsunuz. Okuduğunuz kitabı paylaşıyorsunuz. Gençlere nasihatlerde bulunuyorsunuz. Sosyal medya ile ilgili neler söylemek istersiniz bizi dinleyen öğrencilere, üniversiteye hazırlananlara, lise öğrencilerine? Üç çocuk babasısınız aynı zamanda. Babalar, anneler çok şikayetçi bu sosyal medya ile ilgili ama bununla ilgili neler söylersiniz bir bilim adamı, bir baba ve bir öğretim görevlisi olarak?
Şimdi babalar, anneler deyince eşler de çok şikayetçi. Bizim eşimize bir dokunsanız bin ah işitirsiniz bu noktada. Çok şikayetçi, çok muzdarip. Buraya ayırdığın vakti bize ayırmıyorsun, çocuklarına ayırmıyorsun diyor. Haklı tabii, ben buradan da kendisinin hakkını helal etmesini istiyorum. Şöyle, sosyal medya önemli, yeni bir iletişim türüdür. Normalde iletişim özellikle son 100 yılda, 200 yılda ciddi boyut kazanmıştır. Önce gazeteler, daha sonra radyolar, arkasından televizyonlar devreye girdi ve internet vasıtasıyla sosyal medya oluştu. Eyvallah. Bu aslında iyi kullanılırsa ya da akıllı insanlar tarafından iyi planlanırsa çok etkili bir durum. Mesela öbür statik medyonun ya da görsel, sermayenin elinde bulunan yönlendirici medyanın gücünü kırdı sosyal medya. Bitirdi yani, tabiri caizse. Yani bugün Hürriyet bir başlık atabiliyor mesela. Olumsuz bir başlık atabiliyor. Hiç umurunda değil milletin. Sosyal medyayla hemen gerçek birden yayılabiliyor.
Her bir hashtag açabiliyorsunuz.
Aynen öyle. O açıdan çok önem veriyorum ben. Tabii ki çok vakit ayıramıyorum. Yine de sadece işte seyahatlerde, arabada seyir halindeyken daha çok cevap verebiliyorum. Bir de eğer mevzu önemliyse, o gün üniversitemizle ilgili ciddi bir gündem varsa, ülkemizle ilgili ciddi bir gündem varsa, konuttayken de böyle kısmen vakit ayırıyorum. Doğal yaşamayı seviyorum. Yani çok kasıntı olmaya gerek yok. Dünyada vaktimiz, süremiz belirli. Kader, her şey takdir edilmiş. Biz sadece bize biçilen rolü düzgün bir şekilde oynamamız gerekiyor. Twitter'daki, sosyal medyadaki pozisyonum ve duruşum da budur. Samimi ve dürüstüm, bütün mesajlarımı kendim yazarım. Benim adıma başkasının bir kelime bile yazmasına müsaade etmedim.
Yok, ben okudum, mutlaka kesinlikle siz yazıyorsunuz, onu gördüm. Okuduğunuz kitapları paylaşıyorsunuz.
Çok
en
doğru.
Son şu anda Talha Uğurel'in de bizde program da yapıyor galiba Talha Bey. Selçuklu'nun Şifelerini okuyorsunuz. Tavsiye ediyor musunuz? Güzel bir kitap mı?
Kesinlikle tavsiye ediyorum.
45 sayfasını okudum, çok bilmediğim şeyler öğrendim diyorsunuz.
45 sayfada onu dedim, o gece yatmadım, bu gece 77 sayfaya çıktım. Eğer okumaya devam etseydim tamamını bitirecektim.
Eyvallah.
Ama bugün Ankara'ya geleceğim için erken yatmam gerekiyor dedim ama yine biri buldu.
Eyvallah.
Sabah da erken kalkıyorum. Çok önemli. Ben hakikaten şöyle, kitap aslında daha güzel ve daha profesyonelce hazırlanabilirdi. Biraz rengarenk olmuş içi ama çok önemli değil. Bilgiler muhteşem. Eyvallah. Dehşet bilgiler var. Bildiklerimizin alt üst olduğu bir durum söz konusu. Ben herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka okunması lazım. Yeni baştan o kitabın gerekirse fotoğraflarla, şahıs isimleriyle, yer isimleriyle güçlendirilmesi gerekiyor.
Evet. Nasıl okursunuz Sayın Rektörüm? Yani karışık mı okursunuz? Düzenli okuma saatiniz mi vardır? Kitapları neye göre seçersiniz? Nasıl bir okuma rejiminiz vardır? Bu okuma önemli gençler için de.
Şöyle söyleyeyim.
Sizin ağzınızdan.
Normal şartlarda ben üniversite yıllarında psikolojiyi veyahut da psikiyatriyi düşünüyordum. Hatta üniversite sınavına 1980 Şubat ayında başvurduğumda Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi kamu yönetimini yazmıştım tercihlerime birinci sıraya. Ama Konya'dan geri otobüse bindim, İstanbul'a gittim. Değiştirdim tercihimi. Siyasal bilgiler tercihini değiştirdim. Yabancı dil öğreneceğim diye ODTÜ'yü öne aldım. Çünkü o dönem Boğaziçi'ni almıyorlardı. İmam Hatipler alınmıyordu yani. İngilizce öğrenmek bizim için hedefti, önemliydi. Arkasından İngilizce eğitimi tamamladım. Biraz da babamın telkinleriyle. ODTÜ inşaat mühendisliğiydi. Bıraktık ve Ankara Tıbba geçtim. Her ne kadar işim teknik olsa da, teknik alanlarda çalışmalar yapıyor olsam da sosyal yönüm çok daha ön plana çıkabiliyor benim. Bu açıdan da okurken gündemi ve günceli okumaya çalışıyorum. İhtiyacım olan bilgileri okumaya çalışıyorum. Yakın tarihi çok uzun süredir okudum. Son 200 yılını Osmanlı'nın ciddi manada okudum. Siyasal
tavsiye eder
misiniz tarihini,
gençler, son 200 yılımızı okuyun der misiniz?
Kesinlikle,
okuyalım, değil mi?
Kesinlikle yani. Okunması lazım. Yani biz aslında her şeyimizi o 200 yılda kaybettik. Bir insan kaybettiği şeyi bulmak için kaybettiği yerde araması lazım. Başka yerlerde ararsanız bulamazsınız. Nasrettin Hoca'nın bir hikayesi vardır.
Buyurun.
Samanlık'ta iğne kaybetmiş. Kapının önünde arıyor. Soruyorlar, hoca ne yapıyorsun? İşte iğne kaybettim diyor. Nerede kaybettin? Samanlık'ta. Burada ne arıyorsun diyor. Orası diyor karanlık diyor. Samanların içinde bulamam. O zaman burada hiç bulamazsın diyorlar hocaya. Onun gibi neyi nerede kaybettiysek orada aramamız lazım. Ve biz birçok şeyi son 200 yılda kaybettik. Aslında yani duraklama bilantı 183. İkinci Viyana kuşatmasındaki evet. Dönüştür. Ama 1778'ler Kaynarca Anlaşması'yla ciddi bir...
1799'dan sonra galiba tam bir...
Tam bir düşüş başlıyor. Düşüş başlıyor. Geri dönüş başlıyor. 1802'ler mecliste, evet. Divanda batılılaşma ile ilgili kararlar alınıyor. Ve batılılaşmaya karşı çıkıldığı için boğulan Genç Osman var. Arkasından büyük bir korku içerisinde ilk yarı dönemini ki sanırım 9 yıl. İkinci Mahmut korku içerisinde geçiriyor. Geçiyor, evet. Daha sonra rakiplerini tasfiye ettikten sonra ciddi manada bir yenileşme süreci var. Bunlara dönmek lazım. Dönmek buraları lazım. Okumak lazım.
Yani geçen bir köşe yazısında şey okudum hocam. Diyor ki bugün tartıştığımız problemin hakikatini anlayabilmemiz için en az 100 yıl geriye gitmemiz lazım diyor. Katılır mısınız bu tespitine? Yani oradan bakmak gerekir, oradan başlamak gerekir diyor bir köşe yazısında.
Şöyle bana kalırsa 200 yıl geriye gitmek lazım. 200 yıl çok önemli.
Yani doğru bir tespit
bu. Belki
yani.
250 yıl geriye gitmek lazım ama oralarda çok zaman kaybetmemek lazım. Bugün neyi konuşuyorsak, neyi tartışıyorsak 100 yıldır Osmanlı onu konuşuyor, onu tartışıyor.
Eyvallah. Yani bu üç adımdaki gibi yüksek zıplamak için geriye gerilmek lazım,
evet,
değil mi?
Evet, evet.
Eyvallah.
Yani Jön Türk hareketi var, Genç Osmanlıcılar hareketi
var.
Kesinlikle yani İttihat ve Terakki var.
Bunları bilmek gerekiyor.
Kesinlikle bilmek
lazım. Bunları resmi ağızlara, resmi tarihten değil, kendi göz nuru, alın terimizle biraz dirsek çürütüp okumamız gerekiyor.
Özel araştırmalar okumak lazım. Evet.
Okumak gerekir. Sizin bir gençle diyaloğunuzda bir üniversiteli öğrenciniz galiba. Diyorsunuz ki ona mutlaka dil öğrenin. Okuyun. Siz iş aramayın. İş sahipleri siz arasın diyorsunuz.
Çok doğrudur.
Ne demek? Bu söze bayıldım. Yani arayan değil aranan olun diyorsunuz gençlere.
Yani
bunun üzerine biraz durmak isterim
bugün,
efendim.
Bugün gençlerimiz her şeyi başkasından bekliyorlar. Hatta yani ayıp olmasa gelip üniversiteyi kazandıklarında kayıtlarını yaptırıp devam etmeden, sınavlara girmeden 4 sene sonra gelip diplomayı versek, böyle bir şey teklif ediyoruz desek yani hayır diyecek adam çok az çıkabilir. Neredeyse öyleler yani, ben böyle bir işe kapılmıyor değilim yani, kapılıyorum. Evet. Bu doğru değil. Yani Selçuk Üniversitesi'nin içinde aldıkları eğitim onları gündelik hayatlarındaki ve geleceklerindeki rekabete hazırlamak içindir. Ve o rekabete karşı dirençli olmaları lazım. Eğitim, artık üniversite çağına gelmiş olan bir gençte eğitim, ilkokul dönemindeki gibi, ortaokul ve lise dönemindeki gibi hocaların yönlendirmeleriyle olmaz. Hocalar onlara anahtarı verir, yol gösterir. Kendilerinin öğrenmesi lazım. Kendi eksiklerini kendilerinin telafi etmesi lazım. Hatta herkesin aynı müfredatta eğitim aldığı bir dönemde eşit şartlarda mezun oluyorsunuz, buyurun sınav yarışına başlıyorsunuz. Ben yarışa başlarken birkaç adım önde olayım, dilimi geliştireyim, bilgisayarım daha iyi olsun, farklı şeyler öğreneyim, farklı kurslar alayım. Kastım buydu zaten. Bu da önemlidir. Buna karşılık da buldum öğrencilerimden. Öyle. Çok da sevindim ya.
Bir de Türkiye'nin son 15 yılda yapmış olduğu bir sıçrama var hocam. Yani bunun üniversitelerimizin eğitim kalitesine yansıdığını düşünüyor musunuz? Mesela ben bugün Twitter'dan bir dostumun paylaştığı bir bilgiyi size paylaşayım. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum doğrusu. Şu anda hayatta olan MIT mezunları tarafından kurulmuş, halen faaliyetlerini sürdüren şirketlerden bağımsız bir ulus kurulsa, 2006 yılı itibariyle 25.800 işletme, 3.3 milyon çalışan, elde edilen gelirlerle dünyanın 17. büyük ekonomisi olabilirler. 2013 itibariyle Türkiye ekonomik büyüklüğü olarak 18. sırada. Bu üniversitenin ürettiği artı ve katma değeri üretme aşamasında biz neredeyiz diye sormuş arkadaş Twitter'dan da. Yani üniversitelerimizde bu 15 yılda yaşanan devinime, gelişime ayak uydurabildiler mi? Neredeydik, nereye geldik? Nereye gidebiliriz hocam?
Yani aslında çok uzun tartışılacak bir konu. Çok da güzel şeyler söylenebilir burada. Ben şöyle söyleyeyim. Yani 15 yıl öncesinde üniversiteler kaliteli öğrenciyi alma çabası içerisindeydiler. Tabii ve büyük bir rekabet vardı. Sokakta üniversite kapısında bekleyen çok sayıda insan vardı. Bu son 15 yıl içerisinde üniversite kapıları açıldı. Ve daha çok öğrencinin girmesine imkan tanındı. Bu biraz görünüşte kaliteyi düşürdü gibi de öyle değil. Kimin ne yapabileceğini kestiremezsiniz. Yani çok fakir ve yoksul olan, kurslara gitmediği için üniversiteye girememiş olan veya üniversite okuyamamış olan birçok öğrenci üniversiteyi okuyor ve çok daha başarılı olabiliyor. Ben üniversitenin kaynaklarının ve imkanlarının artırıldığını biliyorum. Bir rektör olarak bugün çok net bir şekilde şunu söylüyorum.
Buyurun hocam.
Selçuk Üniversitesi'nin 2017'de devletin ayırdığı bütçesi 490 milyon lira. Biz 2016'da 195 milyon liralık döner sermaye üretmişiz. Bunu 250 milyon liraya çıkarmayı hedefledik. Yani 2017'deki bütçemiz 750 milyon lira. Bunun üçte ikisini devlet vermiş, üçte birini biz üretmişiz. Üniversiteler bunu ikiye katlaması gerekiyor. Devlet ne verdiyse onun aynısını veya iki katını üretmesi gerekiyor.
Eyvallah.
Ve bunun da üniversiteler tarafından geri devlete katma değer olarak döndürülmesi gerekiyor. Biz bu noktada biraz eksiklerimiz var.
Var. 2023 vizyonuna Türkiye'nin ulaşacağı konusundaki ümitlerimizi, heyecanımızı, gayretimizi
kesinlikle,
muhafaza ediyoruz. Son cümlelerinizi alayım. Ne söylemek istersiniz gençlere?
Ben çok teşekkür ediyorum bize bu fırsatı ve imkanı verdiğiniz için. Gençler asla kendilerini ümitsizliğe kaptırmasınlar. Onların elinde sağlıklı bir hayat ve uzun bir ömür var. Böyle full dolu bir kredi kartı gibi düşünsünler. Bunu iyi kullansınlar. Bu ülkenin geleceğidir onlar. Biz onlara güveniyoruz ve bütün yatırımlarımızı onlara yapıyoruz.
Çok teşekkür ediyorum hocam. Sevgili Akılda Kalanlar dinleyicileri, önümüzdeki hafta tekrar çok değerli ve kıymetli bir konuğumla huzurlarınızda olacağım. Tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın. Teknik Masa'da bu programın hazırlanmasında emeği olan Hülya Aydoğan'a, yapımda ise Arzu Yaman'a çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
Akılda kalan.